1. Korintoslara mektup 15. bölümdeyiz ki bu bölüm aslında Mesih inancının en önemli noktasına parmak basıyor. Çünkü bu bölümün konusu diriliştir. Mesih inancının temelini oluşturan en önemli kavramdır. İsa Mesih bir insan olarak geldi, çarmıha çakıldı, öldü, gömüldü ve ölümü yenerek dirildi. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz, yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra 12'lere göründü. Daha sonra da 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor, bazıları ise öldüler. Bundan sonra Yakub'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü diye okuyoruz. 1. Korintoslar 15. bölümün ilk 8 ayetinde. Bu ayetlerin yorumunu daha önce yapmıştım. Paulus ne diyor 9 ve 10. ayetlerde? Ben elçilerin en küçüğüyüm. Tanrı'nın topluluğuna zulmettiğim için elçi anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem Tanrı'nın inayetiyle öyleyim. Onun bana olan inayeti kayrası boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan kayrası emek verdi. Paulus kendisinden elçilerin en küçüğü olarak söz ediyor. Burada çok alçak gönüllü davranmaktadır Paulus. Vahiy, bu cümlenin onun kalbinden, onun yüreğinden geldiğini garantiliyor. Benim kalbimse, Paulus sen harikasın, seni elçilerin en küçüğü olarak göremem diyor. Gerçekten de Paulus elçilerin en küçüğü değildi. Paulus'un Anadolu'da, Türkiye'de gezdikleri yerleri bir görürseniz, düşünürseniz şaşırıp kalırsınız. Rab için ateşli birisi, müjdeyi yayan, gerçekten de Tanrı onun eliyle birçok harikalar yaratan bir elçiydi Paulus. Paulus Tanrı'nın topluluğuna zulmettiği için elçi olarak anılmaya bile layık olmadığını söylüyor. Paulus bunu yapmıştı. Ama bunu bir dine saplanıp kaldığından dolayı yapmıştı. Kendi aklınca dininin kurallarını uyguluyordu. Kendisini günahkarların en büyüğü olarak görüyordu. Buna karşın o bütün elçiler arasında en çok çalışanıydı. Ama bize büyük bir içtenlikle samimi olarak başardığı şeylerin hepsini yapmasına yardımcı olanın Tanrı'nın kayrası olduğunu söylüyor. 11. ayette işte gerek benim yaydığım, gerek diğer elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur. İnsanların Hristiyan olduklarını söyleyip de müjdenin gerçeklerini reddetmelerinden, evet, bazen sıkılıyorum. Bir taraftan Hristiyan olduklarını söylüyorlar ama diğer taraftan da Tanrı'nın sözünü Tanrı sözü olarak almıyorlar. Liberaller böyle kimseler ve birçok Hristiyanlar da böyledir. İşin daha da acıklı yönü, bu Hristiyanlar Hristiyan olduklarını böbürlenerek söylerler ama Tanrı'nın sözünü, kutsal kitabı okumazlar, ondan haberleri bile yok. Mesih'in ölümü, Mesih'in gömülmesi ve Mesih'in dirilişini bu tür insanlar inkar ederler. Zaten Mesih'in ölüp gömülüp dirildiğini inkar ettiğinizde asla bir Mesih imanlısı olamazsınız. Bir insan Mesih'i inkar etmek istiyorsa bu hakka tamamen sahiptir. Ama böyle birisine asla Hristiyan diyemezsiniz. Şimdi Hristiyan bir din ismi oldu. Oysa Hristiyan, Hristos'u, İsa Mesih'i izleyen demektir. Hristiyan, Tanrı sözünün söylediklerini söyleyen, buna inanan ve hayatında uygulayan kimsedir. Mesih inancı, Mesih'in bildirdiklerini kendi hayatlarına alıp onu uygulayan kimsedir. Yani Mesih'i izleyen kimsedir. Tanrı'nın sunduğu yaşama evet demektir aslında Hristiyanlık. Ama ne oldu? Daha sonraları Hristiyanlık bir kuru dine dönüştü. Ve bugün kuru dinde olan milyonlarca Hristiyan vardır. Ama onlar gerçek anlamda Mesih imanlıları değildir. Onlar gerçek anlamda Mesih izleyicileri değildir. Sadece bir dine bağlanıp kalmışlardır, o kadar. Bu o denli önemlidir ki değerli dostum, vurgulamak için yeniden üzerinde duracağım. Müjde nedir? Yani Tanrı sözü nedir? Ya da iyi haber nedir? Müjde, Mesih'in öldüğünü, Mesih'in gömüldüğünü ve üçüncü gün ölümü yenerek dirildiğini bildiren iyi haberdir. Bu nedenle Mesih'e iman edenlerin diri bir umutları vardır. Mesih yok olmamıştı. O dirildi. Mezar boştu. İsa Mesih bugün diridir. Bunlar tarihsel gerçeklerdir. Müjde bir teori, bir düşünce, bir din değildir. Müjde objektif gerçeklerden oluşur. Bu Pavlos'un bildirdiği müjdedir. Bu sadece Pavlos'un yaşamış olduğu subjektif bir deneyim değildi. Bir realite, bir gerçektir. Birinci ayette Korintosların bunu kabul ettikleri ve 11. ayette de iman ettikleri söylenmektedir Pavlus tarafından Korintoslu imanlara. Mesih'i kabul etmek ne anlama gelir? Ya da Mesih'i kabul etmek ne demektir? Mesih'e iman etmek ne demektir? Yuhanna 1. bölüm 11-13 ayetleri bizlere bunu açık bir şekilde bildirir. İsa Mesih kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Şimdi söylüyor. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. İşte Mesih'i kabul etmek, onun adına iman etmek demektir. Birinci ayetimiz Korintoslar hakkında, yani 1. Korintoslar 15. bölümün 1. ayetinde sizin de kabul edip bağlı kaldığınız diyor Korintoslulara. O anki durumları budur. Diri Rab İsa Mesih'e diri bir imanları vardı. Peki sizin bugün durumunuz ne? İkinci ayet, bunun aracılığıyla kurtulursunuz diyor. Müjde, iyi haber, sadece kafamızda sahip olduğumuz bir bilgi olmaktan öteye gitmezse bizi kurtaramaz. Gerçeklere kafa sallayıp onaylamak değildir bu. Kurtarma işini yapan müjdenin kendisinden söz ettiği kişidir. Yani Mesih'tir. Müjdenin gerçeklerini kabul ettiğiniz zaman imanınızı mutlak olarak Mesih'e koyarsınız. O zaman da kurtulursunuz. Bir Tanrı adamının söylediği gibi sizi kurtaran Mesih'teki sevinciniz değildir. Sizi kurtaran Mesih'e bağladığınız umudunuz da değildir. Sizi kurtaran Mesih'in ta kendisidir. Mesih'e olan imanınız bile bunun bir aracı olduğu halde sizi kurtaran şey değildir. Kurtaran Mesih'in kanı ve hak ettikleridir. Bu müjde Korintoslulara bildirilmişti. Pavlos, onu kabul ettiniz ve onda kalıyorsunuz. Bu nedenle de kurtuldunuz diyor. İsa Mesih'i kabul etmek, onda kalmak ve kurtuluş birlikte gider. İsa Mesih'i kabul ettiğiniz an kurtuluyorsunuz. Sonra eğer böyle değilse imanınız boşunadır diye vurguluyor Pavlus. Eğer imanları bu gerçeklerin üzerinde değilse, bu gerçekler üzerine kurulmamışsa, o zaman bu insanlar boş bir imana sarılıp kalmışlardır. Bu imanın hiçbir etkisi yoktur ve gerçekten iman etmemişlerdir. İmanın kendisi bir marifet değildir. Önemli olan neye ve kime iman ettiğinizdir. Ölen, gömülen ve ölümden dirilen bir kurtarıcıya mı güvendiniz? Eğer bu ölen, gömülen ve dirilen kurtarıcıya iman edip güvendiyseniz, o zaman kurtuldunuz demektir. Dirilişin kanıtı olarak eski antlaşma ayetlerinin tanıklığının öneminden söz ettik. Sonra Pavlos'un yazdığı sırada, yani Tanrı sözünü kaleme aldığı sırada yaşamakta olan tanıklar vardı. Petrus, 12'ler, 500 kişi, Yakup, bütün haberciler ve son olarak dirilmiş Mesih'i gören kendisi. Kendisi hakkında zamansız doğan diyor. Yani kendisininki geç bir doğum değil, erken bir doğumdu. Pavlos, imanlılar topluluğu bu dünyadan alındıktan sonra kurtulacak olan o kalıntının simgesidir. Eğer Mesih'i ölümden dirildiği duyuruluyorsa, nasıl oluyor da aranızda bazıları ölüler dirilmez diyor diye okuyoruz 1. Korintoslar 15 ayet 12'de. Stoacılık, epikürçülük ve eflatınculuk inancına bağlı geçmişlerden gelen bu insanlardan bazıları dirilişi inkar ediyorlardı. Özel olarak sadece İsa Mesih'in dirilişini inkar etmiyorlar, hiçbir dirilişe inanmıyorlardı. Şimdi Pavlos bir dizi eğer'e başlıyor. Eğer diyor. Eğer Mesih dirilmediyse. Pavlos durumu ele alıyor. Mesih imanlısı dostum, başımızı deve kuşu gibi kumun altına koyup da diriliş hakkında emin olamayız. Bu konuda fazla bir şey söylememeliyim. Yumurta kabukları üzerinde yürüyormuş gibi yürüyelim demeyelim. Dostum, ben bir temelin üzerindeyim. Ve o temel bir kaya, sağlam bir kayadır ve o kaya İsa Mesih'tir. İşte bu İsa Mesih ölümden dirildi. Pavlos Mesih'in ölümden dirilmemiş olmasından korkmuyor. Hayır, bu eğerleri İsa Mesih'in dirilişinin önemini gösteren bir şekilde kuruyor. Eğer ölüler dirilmezse, 13. ayet böyle diyor, Mesih de dirilmemiştir. Ölümden dirilme yoksa, o zaman Mesih de dirilmemiştir. Bunlar birbirleriyle bağlantılıdır. Ve Pavlos, Mesih'in dirilişini temel alarak İsa Mesih'in ilk örnek olduğunu söyleyecek. Bunun anlamı ardından başkalarının da geleceğidir. O ilk örnektir. Ve daha sonra o geri döndüğünde, yani İsa Mesih ilk örnektir. Yani ölümü yenerek dirilen ilk kişidir. Ve o geri döndüğü zaman ona ait olanların dirilişi gerçekleşecektir. 14. ayet, Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur diyor. Belki de Mesih'in ölümden dirildiğini inkar eden bir kilisenin üyesisiniz. Eğer Mesih ölümden bedensel olarak dirilmediyse, o zaman bildirimiz boştur. Sadece o değil, imanınız da boştur. Kilise üyeliğinden çekilseniz daha iyi olur. Hiçbir yararı yoktur. Eğer Mesih ölümden dirilmediyse, kiliseye gitmenin, Hristiyanlığa iman etmenin ya da vaaz dinlemenin hiçbir anlamı ve nedeni yoktur. Hiçbir yararı da yoktur. Ve bizim Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan olmuş olur diyor Pavlos 15. ayette. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine, ölümden dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezlerse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Mesih dirilmediyse bütün haberciler, bütün elçiler o zaman yalancıydılar. Eğer Mesih hala mezardaysa bu adamların her biri yalancı şahitti. İnsanların yalan olduğunu bildikleri şeyler için ölmediklerine hiç dikkat ettiniz mi? İnsanlar bir yalan için ölürler ama onun doğru olduğunu düşündükleri için ölürler. Örneğin milyonlarca insan kendisine inandıkları için Hitler uğruna ölmüştü. Haberciler dirilmiş Mesih'i gördüklerine dair tanıklık ettiler ve bu bildiri uğruna ölmeye razıydılar. Haklı olup olmadıklarına karar vermeyi size bırakıyorum. Ama insanlar yalan olduğunu bildikleri bir şey için asla ölmezler. Ölüler dirilmezlerse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır ve siz hala günahlarınızın içindesiniz diyor Pavlos Korintos'taki imanlılara, Korintoslar 15, 16, 17. ayetlerde. Mesih dirilmediyse o zaman dostum siz kayıp cehenneme mahkum bir günahkarsınız ve başka bir şey olamazsınız. Eğer Mesih dirilmediyse her birimiz hala günahlarımızdayız. Buna göre diyor 18. ayette Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Mesih'e kurtarıcıları olarak güvenerek ölen milyonlarca imanlı olmuştur. Eğer Mesih dirilmediyse o zaman bu kişilerin her biri yok olmuştur demektir. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten daha çok acınacak kişileriz. 19. ayet. Size Hristiyanlığın burada ve şimdi bir inancı olduğunu düşündüğümü söyleyebilir miyim? Pavlos bunu Romalıların 6. bölümünde çok açık bir şekilde dile getiriyor. Ama Mesih inancı aynı zamanda bir sonraki hayatla ilgili bir inançtır. Yani hem şimdi hem de gelecekle ilgili bir hayatın olduğunu söyleyen bir inançtır. Eğer Mesih dirilmediyse o zaman bizler aldatıldık demektir. Ve bugün dünyadaki en acınacak, en zavallı kişileriz. Ama değiliz. Seviniyoruz. Neden? Çünkü Mesih ölümü yenerek dirilmiştir. Bu Tanrı sözünün verdiği müjdedir, iyi haberdir. Ve kendisine gelenleri gerçekten kurtarır ve onlara canlı, diri bir umut verir İsa Mesih. Bu Pavlos'un eğerlerinin sonuncusuydu. Sunduğu olasılıklarla yüz yüze gelecek misiniz? Eğerlere mantıklı bir şekilde bakarsanız, Mesih evet dediğim gibi ölümden dirilmiştir. Eğer ölümden dirilmeseydi, insan ailesi kayıp ve umutsuzdur. Bu yüzden şöyle söylemekte olan Pavlus'a katılmak istiyorum. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir diyor 20. ayette ve orada noktayı koyuyor Pavlus. Mesih ilk örnektir. Eski antlaşmada Turfanda festivali vardı ve ilk tahıllarını Rab'be getirirlerdi. Bunun anlamı daha arkasının geleceğiydi. Yoksa Turfanda olmazdı. Bunun gerçekleşmesi İsa Mesih'in dirilişindedir değerli dostum. İsa Mesih öldü, gömüldü. Ama tek ölümü yenen ve dirilen kişidir. İşte bu nedenle onun ölümü yenmesi onun ezeli ve sonsuz olduğunu da ortaya koyuyor. İsa Mesih'in dirilmesi onun Tanrı'dan geldiğini, ölümün üzerinde de gücü ve yetkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Mesih'e iman edenin kurtuluşu kesindir. Yani ben İsa Mesih'e iman ettiğim için şunu kesinlikle söyleyebiliyorum. Benim sonsuz hayatım vardır. Ben bir gün bu dünyadan göç ettiğimde Rabbin yanına gideceğim. Bu benim işlerime dayanmıyor. Bu benim iyiliklerime dayanmıyor. Bu benim sevaplarıma da dayanmıyor. Hayır, bu Tanrı'nın kayrısıdır. Çünkü İsa Mesih benim için yeryüzüne geldi. İsa Mesih benim günahlarımı üzerine alarak çarmıha gitti. İsa Mesih benim için gömüldü. Ve yine İsa Mesih benim için dirildi. Yüceltilmiş bir bedenle, evet İsa Mesih ölümden dirildi. Ve o yüceltilmiş bir bedenle ölümden dirilen tek kişidir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden dirilişte bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak diyor Elçi Pavlos 1. Korintoslar 15, 21 ve 22. ayetlerde. Turfandalar bayramında ya da Turfandalar festivalinden 50 gün sonra Pentekost geliyordu. Bunun yerine gelmesi kilise başladığında İncil'de gerçekleşmiştir. Ama nihai biçimde yerine gelmesi Mesih kendisine ait olanları yani kendisine iman edenleri almaya geldiğinde. Onların hepsi onunla yani İsa Mesih ile havada buluşmak üzere dirildiklerinde gerçekleşecektir. O gerçek Pentekost işte olacaktır. Bir Pentekostçu kardeş, biliyor musun Ali kardeş, bir Pentekost bekliyorum dedi. Ben de Pentekost'u bekliyorum dediğimde onu şaşırttım. Ciddi olamazsın dedi. Senin söylemek istediğin şeyi söylemek istemiyorum dedim ona. Sen burada gerçekleşen Pentekost gününün tekrarlanacağını düşünüyorsun. Benim beklediğim Pentekost ise, yani ben Ali olarak beklediğim Pentekost, Rabisa'nın kilisesini yani imanlılar topluluğunu bu dünyadan almaya geldiği zamandır dedim. Evet, Mesih ölümü yenmiştir. O ilk örnektir. Her biri sırası gelince dirilecek diyor 23. ayette. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar dirilecektir. İşte ayet bu kadar açık ve net. Tanrı sözü bu kadar açık ve net bildiriyor. İsa Mesih öldü, gömüldü ve dirildi. O ilk örnektir. Sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar, Mesih'e iman edenler dirilecektir diyor. Ne kadar harika bir şey değil mi? Mesih ölümden dirilmiştir dostum. Ve uyuyanların ilk örneği olmuştur. Burada ölüm uykusundan söz ediliyor. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ki o insan Adem'dir, hepimizin atasıdır. Ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Hepsi Adem'de ölür. Adem'in ailesinde olduğunuzun kanıtı, Rab gelip sizi göğe almadıkça öleceğinizdir. Yani hepimizin Adem'de olduğumuzun kanıtı hepimizin ölümlü olduğudur. Bazen senin ırkın benim ırkım, senin dinin benim dinim daha iyidir, daha yüksektir. Benim soyum, benim ulusum daha üstündür diye iddialarda bulunur insan. Aslında bu çok gülünç bir şeydir. Bakın hepimizin ortak bir yönü vardır. Biliyor musunuz nedir o? Hepimiz günah pisliği içerisindeyiz. Şimdi günah pisliği içerisinde olan bir kimse nasıl kendisini başkasından biraz daha üstün görebilir? Nasıl benim ırkım seninkinden daha iyidir diyebilir? Biz senden daha iyiyiz diyebilir. Şimdi o insana bakan adam onun üzerindeki pislikleri görüyor. Ve kendimi ben ondan üstün görüyorum. Öyle düşünüyorum. Ama karşıdaki bana baktığı zaman benim üzerimdeki pislikleri de görüyor. Bizim ortak yönümüz her birimizin günahlı oluşudur. Evet, hepsi Adem'de ölür diyor. Adem'in ailesinde olduğumuzun kanıtı işte budur. Rab gelip bizi göğe almadıkça hepimiz bir gün öleceğiz. Herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. İsa diriliş ve yaşamdır. Zaten o böyle dedi, kendisi de böyle dedi. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama her biri sırası gelince dirilecek diyor Pavlus Korintos'taki imanlılara. Genel bir diriliş günü yoktur. Reformcuların kutsal kitaptan epey gerçek çıkarttıkları ama hepsini keşfedemedikleri ilginçtir. Son şeyler doktrini, peygamberlik hakkındaki eskatoloji alanında epey kutsal kitap çalışması, incelemesi yapılan bir günde yaşıyoruz. Bu peygamberliklerin bir incelenmesidir. Büyük gerçeklerin ortaya çıkarıldığı zamanlarda aynı zamanda büyük ölçüde doktrinsel sapkınlıklar ve safi delice düşünceler gibi görülür. Peygamberlik hakkında epey yanlış ve sahte öğretiler bulunmaktadır. Bu genelde kutsal kitabın bütünü hakkındaki bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Ben, kişi kutsal kitabın diğer kitaplarını etüt edene kadar, yani tüm kutsal kitabı çalışana kadar vahiy kitabının öğretilmemesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Yani sen kutsal kitabı ya da kutsal kitabı öğretenler önce başlangıçtan başlayıp sonuna kadar okumaları, çalışmaları gerekir ki ondan sonra vahiy öğretilsin. Peygamberlik evet önemlidir ama her şey değildir. Ki buradaki peygamberlik eski antlaşmadaki peygamberlik değil. Bugün elimizde tam ve kusursuz olan Tanrı sözü durmaktadır. Tanrı sözünü evet bize vermiştir. Ve Tanrı sözü aracılığıyla söylediklerini bize bildirmektedir. Evet peygamberlik önemlidir ama her şey değildir. Büyük reformcular kutsal kitap gerçeğinin büyük bir kısmını ortaya çıkarttılar ama kutsal kitabın herkesin sırası gelince dirileceğini ve genel bir diriliş günü olmayacağını söylemesini göremediler. Mesih ilk örnektir ve sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar dirilecektir. Mesih ne için geliyor? İmanlılar için geliyor dostum. İsa Mesih'e iman ettiysen Mesih senin için geliyor dostum ve gelecektir. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı ve gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacaktır diyor 1. Korintoslar 15. bölümün 24. ayeti. Bu ayetin yorumunu ve bundan sonraki ayetlerin yorumunu bir sonraki yayında ele alıp açıklayacağım.